Ayrım 30.
Toplam arz eğrisi Z, çeşitli istihdam düzeylerindeki üretimin girdi maliyeti artı normal karını karşılayacak satış hasılatını gösterir. Dolayısıyla Z, istihdam seviyesi N'nin fonksiyonudur. Bu kısa dönemde veridir. Toplam talep eğrisi D, N'ye kadar işçi çalıştırmaktan girişimcilerin bekledikleri satış hasılatını gösterir. D eşittir küçük f parantez n parantez olarak yazılabilir. Kısa dönemde istihdam düzeyi z ile d'nin kesiştiği noktada belirlenir. Bu bir denge noktasıdır çünkü girişimcilerin kar bekleyişleri bu noktada maksimumlaşır. D z'den büyükse girişimciler istihdamı yükseltmek, küçükse istihdamı düşürmek eğilimindedir ta ki bu ikisi eşit olsun. Ne var ki dengenin gelenekçi iktisatçılarının iddialarının aksine tam istihdamda oluşması gerekmez. Oysa istihdam arttığı zaman toplumun tüketime harcaması beklenen miktar D1 artsa da D kadar artmaz. Üretimin toplam arz fiyatı Z ile tüketicilerin harcadığı D1 arasındaki fark istihdam düzeyi yükseldikçe büyür. D'nin birleşimi tüketim malları talebi D1 ile yatırım malları talebi D2'den ibarettir. Her gerçekleşen istihdam dolayısıyla üretim düzeyinde D eşittir D1 artı D2 eşittir Z'dir. D2 D1'den farklı olarak dışsal etkenlere bağlı olarak belirlenir. Eğer tüketim meylinde bir değişme yoksa Z ile D1 arasındaki büyüyen farkı kapatacak ölçüde D2 artmıyorsa istihdam seviyesi yükselmez. Böylece iktisadi sistem tam istihdam seviyesinin altında olan N ile istikrarlı dengede bulunabilir. Sayfa 30. Böylece Keynes toplam talebe gelir harcama açısından bakarak satış hasılatının muhakkak tam istihdam düzeyindeki üretimin maliyetini karşılayacağını, çünkü bu üretimin kendi nakdi değerine eşit gelir yaratacağını varsayan gelenekçi teoriyi reddeder. Girişimcilerin bekledikleri satış hasılatı, tüketim ve yatırım harcamalarından oluştuğu için bu harcamaları belirleyen etkenleri inceler. 2. Tüketim fonksiyonu. Keynes, tüketimin reel gelirin istikrarlı bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Yani bireylerin para yanılması olmaksızın para peçesinin gerisini görebildiklerini ampirik araştırmalara dayanarak değil de a priori olarak kabul eder. Eğer YW ücret birimleriyle belirli bir gelir düzeyini, CW bu gelir düzeyindeki tüketim harcamalarını yine ücret birimleriyle gösterirse tüketim meyli CW eşittir X parantez YW parantezdir. Tüketimi reel gelirin fonksiyonu kabul ederken tüketimi etkileyebilecek gelir dışındaki etkenleri değişmiyor varsayar. Dışsal nitelikteki bu etkenler arasında beklenmedik kazanç ve kayıplar, faiz haddi değişmeleri, maliye politikası değişmeleri, malların piyasada bulunup bulunmaması ile ilgili bekleyişler sayılabilir. Bunlar tüketim fonksiyonunu etkileyen nesnel öğelerdir. Değiştiklerinde tüketim fonksiyonu bütünüyle kayar. Fakat genelde belirli gelir düzeyinde tüketim meyli, gelirin oldukça istikrarlı bir fonksiyonudur. Çünkü tüketici davranışlarını etkileyen öznel öğeler, gelir bölüşümünü ve gelir ödemelerini belirleyen toplumsal kurumlar ve yerleşmiş uygulamalar, bireysel davranışların psikolojik özellikleri gibi, kolayca değişmez veya o kadar yavaş değişir ki tüketim fonksiyonunun eğimine ve yüksekliğine sabit olarak bakılabilir. Tüketim fonksiyonunun normal eğiminin belirlenmesiyle ilgili temel psikolojik kanun, tüketimin gelir arttıkça artması fakat gelirdeki artış kadar artmamasıdır. Toplumun geliri yükseldikçe tüketim harcamaları toplam talebin gittikçe küçülen bir kısmını oluşturur. Gelirimiz ne kadar büyükse ne yazık ki gelirimizle tüketimimiz arasındaki fark da o kadar büyüktür. Sayfa 105. 3. Marjinal tüketim meyli ve çarpan. RFK'nın yatırım harcamaları artışının kendinden daha büyük istihdam genişlemesi yarattığını göstermek için kullandığı çarpan kavramını, Keynes yatırım artışlarının gelire etkisini göstermek için kullanır. Çarpan kavramı Keynes'e kadar anlaşılmamış iki noktayı ortaya koyar. 1. Para arzındaki genişleme ile finanse edilen yatırım artışları, atıl kaynakları olan bir ülkede kendinden daha büyük gelir artışına yol açar. 2. Fakat harcama akımındaki sızıntılar dolayısıyla gelir artışı sonsuz olmayıp sınırlıdır. Yatırımdaki artışın ekonomide genişleme yaratmasının nedeni, tüketim fonksiyonunun eğimi, yani marjinal tüketim meylinin sıfır olmamasıdır. Yatırımdaki artış, yatırım malları sanayiinde geliri, bu gelir tüketim harcamalarını, tüketim harcamaları üretim girdileri talebini ve bunların gelirini arttırır. K veya yatırım çarpanı, gelir artışının yatırımdan kaç defa daha büyük olacağını gösteren bir katsayıdır. Harcama akımı dışına sızan yatırım harcaması artışı gelir yaratmaz. Yani marjinal tasarruf meyliyle gelir artışı arasında ters yönlü ilişki vardır. Yatırım artışı veri iken, birinci ne kadar küçükse ikinci o kadar büyüktür veya birinci ne kadar büyükse ikinci o kadar küçüktür. Yatırım çarpanı K eşittir 1 bölü 1 eksi CW bölü YW'dur. Örneğin, toplum gelir artışının 4 bölü 5'ini tüketime harcıyorsa, yatırımdaki net bir artış, geliri ve istihdamı ilk yatırım artışının 5 katı arttırır. Keynes, kendi çarpan analizini zaman gecikmesi olmaksızın her an tutan, mantıki çarpan teorisi diye niteler. Gelir artışı için gereken zaman gecikmesinin dinamik yönünü ele almaz. Çarpanın bu statik yorumu ile gelirin yeni denge düzeyinin çarpana bağlı olacağını varsayar. Çarpan tahlilinde önemli nokta bunun sadece emek ve kapitalin bir arada atıl kaldığı konjonktürel işsizlik durumlarında geçerli olması, enflasyonist fiyat artışlarının çarpanla açıklanamamasıdır. Tam istihdama erişilince yatırımı daha fazla arttırma girişimi, marjinal tüketim meyli ne olursa olsun, nakdi fiyatlarda sınırsız artış eğilimi yaratır. Gerçek enflasyona geçilmiş olur. Sayfa 118. 4. Yatırım fonksiyonu. Tüketim gelirin istikrarlı fonksiyonu olduğuna göre, tüketim harcamalarının artması gelirin artmasına bağlıdır. Dolayısıyla geliri arttıracak etken olan yatırım, temel iktisadi değişkendir. Keynes'in gelir istihdam teorisinin temel sorusu, girişimcilerin yeni kapital eşyası satın almalarını belirleyen değişkenler nelerdir denebilir. Bu sorunun cevabını 3 öğe arasındaki ilişkide bulur. 1. Yeni kapital eşyasının ikame maliyeti. 2. Bunun ömrü süresince kullanımından beklenen geleceğe ait yıllık hasılatı. 3. Piyasa faiz haddi. Yeni kapital eşyasının ikame maliyeti veya arz fiyatı, imalatçıyı bir birim yeni kapital eşyasını üretime ancak sevk edecek olan fiyattır. Gelecekte beklenen hasılat, beklenen satış hasılatı ile cari masraflar arasındaki farktır. Bu iki değişken, yani yeni bir birim kapital eşyasının beklenen hasılatıyla bunu imal maliyeti arasındaki ilişki, kapitalin marjinal etkinliği kavramını tanımlar. Bu, kapital eşyasından ömrü süresince beklediğimiz yıllık hasılat serilerinin bugünkü değerini, bunun arz fiyatına eşitleyecek olan iskonto haddidir. Sayfa 135. Bu iskonto haddi piyasa haddinden büyükse yatırım yapılır, ta ki bu ikisi eşitlensin. Bekleyişler veriyken kapitalin marjinal etkinliğinin düşme eğilimi dolayısıyla yatırım arttıkça bu iskonto haddi azalacak, sonunda faiz haddine eşit olacaktır. Bu eşitliğe erişildiğinde yatırım dürtüsü tükenmiş demektir. Belirli kapital eşyasına bir süre yatırım yapıldığında marjinal etkinlik iki nedenle düşer. 1. O maldan üretilen miktar arttıkça malın fiyatı düşer ve beklenen hasılat azalır. 2. Azalan getiri nedeniyle o kapital eşyasından üretilen miktar arttıkça birim maliyeti ve arz fiyatı yükselir. Yani Keynes de Ricardo ve Marx gibi azalan kar haddi kanununu benimser. Kapitalin marjinal etkinliği eğrisi yatırım miktarının azalan bir fonksiyonudur. Belirli bir kapital stokunun marjinal etkinliğinin bekleyişlerdeki değişmeye bağlı olduğunu anlamamız çok önemlidir. Çünkü bu bağlılık kapitalin marjinal etkinliğini konjonktür dalgalarını açıklayacak nitelikte şiddetli değişmelere götürmektedir. Boom ve depresyon faiz haddine oranla kapitalin marjinal etkinliğindeki dalgalanmayla tahlil edilebilir. Sayfa 143-144. Bekleyişler yıllık hasılat tahminlerinin dolayısıyla kapitalin marjinal etkinliği eğrisinin aşağı ve yukarı kaymasını belirlemek yoluyla yatırım hacminin değişmesinde rol oynar. Bekleyişlerin sermaye piyasalarındaki spekülasyonlardan etkilenmesi, lesefer kapitalizminin en zayıf yönlerinden biridir. Bir ülkenin kapital gelişmesi bir kumarhanenin faaliyetlerinin yan ürünü haline gelirse, bu işin kötü yapılıyor olması çok olasıdır. Sayfa 159. Bekleyişlerin belirsizliği yanında riziko da göz önünde tutulmalıdır. Bir yandan kapital eşyasının girişimcinin beklediği hasılatı getirmeme rizikosu vardır. Bu kapitalin marjinal etkinliğini düşürür. Bir yandan da borç verenlerin katlandığı girişimcilerin borcu ödeyememe rizikosu vardır. Bu da faiz haddini yükseltir. Belirsizlikle yüklü bekleyişler ve riziko yeni yatırımları etkiler. Şartlar emin olmaya yaklaştığında yapılabilecek yeni yatırımlar uzaklaştığında bunların etkisiyle yapılmayabilir. 5. Likidite tercihi fonksiyonu ve faiz haddi. Paranın A. mübadele aracı, B. değer birikim aracı olarak iki işlevi olduğu halde gelenekçi teori sadece birincisi üzerinde durmuş, ikincisini ihmal etmiştir. Oysa elde serveti tutmak bakımından bireyler için 3 seçenek vardır. A. nakit, B. tahvil, C. reel kapital eşyası veya hisse senedi. Dengede bu 3 seçeneğin marjinal yatırımcıya eşit getiri sağlaması gerekir. Belirsizlik aynı zamanda serveti elde hangi biçimde tutacağımızı da etkiler. Tımarhane dışında olan birinin parayı servet birikim aracı olarak kullanmasının sebebi nedir? Çünkü kısmen makul, kısmen içgüdüsel sebeplerle parayı servet birikim aracı diye tutmak arzumuz, geleceğe ait tahminlerimize ve geleneklerimize olan güvensizlik derecesinin bir barometresidir. Fiilen parayı el altında bulundurmak endişemizi yatıştırır. Bizi paradan ayırmak için talep ettiğimiz ödenti endişe derecemizin ölçüsüdür. Elde para tutmanın alternatifi gelir getiren bir servet kalemi tutmaktır. Bu gelirden vazgeçip elde atıl fonlar tutmamızın nedeni gömülemenin bizi gelecekteki riziko ve belirsizliklere karşı koruyacağına inanmamızdır. Bize teklif edilen getiri ikna edecek yükseklikte ise serveti atıl para olarak tutmaktan vazgeçebiliriz. İşte faiz haddi serveti atıl para biçiminde tutmaktan bizi vazgeçirmek için ödenen fiyattır. Elde para tutmak için 3 güdü vardır. A. muamele, B. ihtiyat, C. spekülasyon güdüleri. Bu ayrım gelenekçi teorinin yukarıda belirtilen ayrımından farklıdır. Muamele güdüsüyle elde tutulan para dolanımdaki paradır. Kişisel ve iş mübadeleleri için gerekli nakit ihtiyacını karşılar. İhtiyat güdüsü gelecekteki ihtiyaçları ve öngörülemeyen olayları karşılamak amacıyla toplam kaynaklarımızın bir kısmını nakit olarak tutmamızla ilgilidir. Bu iki amaçla elde tutulan para faiz haddi çok yüksek olmadıkça faiz haddinden etkilenmez. Bunlar muamele hacminin yüksekliğine, ihtiyaçların taahhütlerin çapına bağlıdır. M1 bu iki güdüyle talep edilen parayı Y gelir düzeyini gösterirse birinci likidite tercihi fonksiyonu M1 eşittir L1 parantez Y parantezdir. Spekülasyon güdüsüyle para talebi piyasalardaki değişmelerden yararlanmak ve tahvilat fiyatlarındaki düşüşün zararını önlemek amacına dönüktür. Gömüleme eğilimi doğuran güdü budur. M1'in Faiz haddi çok yüksek olmadıkça faiz elastikliği düşük olduğu halde spekülasyon güdüsüyle para talebininki yüksektir. M2 bu güdüyle talep edilen parayı küçük r faiz haddini gösterirse bu ikinci likidite tercihi fonksiyonu M2 eşittir L2 parantez küçük r parantezdir. Eğer M toplam para talebini gösterirse M eşittir M1 artı M2 eşittir L1 parantez Y parantez artı L2 parantez küçük r parantezdir. Faiz haddi ne kadar yüksekse gelir getiren servet kalemleri yerine elde para tutmanın maliyeti o kadar yüksek, elde tutulması arzulanan para miktarı o kadar azdır. L2 parantez R parantez fonksiyonu spekülasyon güdüsüyle para talebindeki değişmelerle tahvil fiyatlarındaki değişmelere göre faiz haddindeki değişmeler arasında ilişki kuran sürekli bir eğridir. Sayfa 197. Bu eğrinin eğimi menfidir. Para miktarı arttıkça faiz haddinin düştüğünü gösterir. Faiz elastikliği ise yüksektir. Bu fonksiyon cari faiz haddiyle gelecek için bekleyişlerimize dayanır. Eğer cari faiz haddinin emin saydığımız faiz haddi üzerinde olduğuna, tahvil fiyatlarının çok düşük olduğuna inanıyorsak, elde nakit tutacak yerde düşük fiyattan tahvil almayı tercih ederiz. Aksine faiz haddinin çok düşük, tahvil fiyatlarının çok yüksek olduğuna inanıyorsak, tahvil satın almayı geciktirir, elde para tutmayı tercih ederiz. Cari faiz haddine oranla beklediğimiz faiz haddi ne kadar yüksekse, bugün elde tutmayı arzu ettiğimiz para miktarı da o kadar fazladır. Çünkü ileride daha düşük fiyattan tahvil almak olanağı var demektir. Faiz haddi bugün sıfıra ne kadar yakınsa, nakit yerine tahvil tutmanın doğurabileceği kapital kayıpları rizikosu o kadar yüksektir. Yarın tahvil fiyatlarındaki küçük bir düşüş faiz getirisini silip götürdüğü gibi bizi kapital kayıplarına da sokabilir. Dolayısıyla eğrinin düşük faiz hadlerinde faiz elastikliği çok yüksektir. Hatta toplumda herkes çok düşük faiz gelirli tahviller yerine nakit tutmayı tercih ediyorsa, likidite tercihi mutlak yani eğri sonsuz elastik hale gelir. Söz konusu eğrinin hem konumu hem şekli bekleyişlere bağlıdır. Bekleyişler değiştiğinde eğri kayar. Bunlar veriyken spekülasyon güdüsüyle tutulacak para miktarındaki artış, likidite fonksiyonunun faiz elastikliğine bağlı olarak faiz haddini düşürür. Para miktarındaki değişmelerin toplam gelir, genel fiyat seviyesi, faiz haddi üzerindeki etkisi, bunun muamele ve spekülasyon güdüsüyle tutulan fonlar arasında nasıl dağıldığına bağlıdır. Eğer para miktarındaki artış bazı kişilerin gelirini ve fiyatları arttırmışsa, kısmen muamele güdüsüyle tutulan fonlara gitmiş demektir. Eğer kısmen tahvil satın alınmasına gitmişse, tahvillerin fiyatı yükselmiş, faiz haddi düşmüştür. Daha önce bu tahvilleri elinde bulunduranlar bunların satışını karlı bulmuş ve artık nakit tutuyor demektir. Bu açıklamadan Keynes sisteminde para miktarının gelenekçi teoridekinden farklı işlevi olduğu görülür. Para arz ve talebi faiz haddini, faiz haddi kapitalin marjinal etkinliği eğrisiyle beraber yatırım hacmini, yatırımlar da tüketim veya tasarruf fonksiyonuna bağlı olarak kısa dönemde sistemin varsayımları altında gelir ve istihdam düzeyini belirler. C. Tam istihdam dengesine engeller ve iktisat politikası. Keynes sistemi analitik açıdan temelde iki noktayı vurgular. A. Ekonominin kendiliğinden tam istihdamda dengeye gelmesi genel değil özel bir haldir. Eksik istihdam düzeyleri denge noktaları olabilir. Gelişmiş ülkelerde böyle olması daha olasıdır. B. Ekonominin tam istihdamda dengeye gelmesi, para politikası belirli koşullarda yetersiz kalabileceği için maliye politikasını gerektirir. Aşağıda bu iki konu birbiriyle ilişkili olarak incelenecektir. 1. Likidite kapanı. Bu likidite tercihi eğrisinin, Çok düşük faiz hadlerinde faiz elastikliğinin sonsuz olduğu, atıl fonların aynı faiz haddinde elde biriktirilme arzusunun bulunduğu haldir. Depresyonda para arzı veriyken, muamele ve ihtiyat güdüsüyle talep edilen para miktarı fiyat düşüşü dolayısıyla azalır. Para stokunun bu talebi karşılayan kısmı tahvil satın alımı için serbest kalır. Ne var ki faiz hadleri normal sayılan düzeyin çok altındaysa, tahvil fiyatları çok üstündeyse ve gelecekte bunun yükselmesi, tahvil fiyatlarının düşmesi bekleniyorsa, spekülatif para talebinin faiz elastikliği sonsuz olabilir. Tahvil satın alınsaydı gelir akımına girecek olan para, büyük kapital kayıplarını önlemek için elde tutulabilir. Her ne kadar merkez bankaları para arzını arttırarak faiz haddini düşürebilirse de, para talebinin sonsuz elastik olduğu bu koşullarda aynı imkan söz konusu değildir. Para arzı ne kadar arttırılırsa arttırılsın, bu faiz hadlerini düşürmeyip sadece halkın elde tuttuğu atıl fonları arttırmaya yardım eder. Öyleyse likidite kapanı, kendiliğinden tam istihdam dengesini sağlamakta para politikasını etkisiz kılar. Ücret fiyat esnekliği bulunan bir ekonomide likidite kapanına girildiği koşul dışında spekülatif para talebi tam istihdama engel olmayabilir. Çünkü muamele ve ihtiyat güdüsüyle para talebi azaldığında serbest kalan para miktarı tahvilat satın alınmasında kullanılarak faiz haddini düşürebilir. Kapitalin marjinal etkinliği eğrisi veriyken yatırımları arttırabilir. İster şiddetli bir deflasyonda ücret fiyat seviyesindeki çok şiddetli düşüş yoluyla olsun, ister para miktarını arttırmak yoluyla olsun tam istihdama gidilebilir. 2. Tasarruf yatırım uyuşmazlığı. Faiz haddini düşürmek yoluyla tam istihdama erişilmesi, tasarruf ve yatırım eğrilerinin faiz elastikliğinin yüksek olduğunu varsayar. Ne var ki Keynes'in varsaydığı gibi bunların faiz elastikliği çok düşükse, ücret fiyat esnekliği olsa da spekülatif para talebinden bağımsız olarak kendiliğinden tam istihdama erişilmeyebilir. Para politikası yetersiz kalabilir. Para talebinin sıfır faiz haddinde sonsuz elastik olduğuna şüphe yoktur. Faiz haddi para politikası veya deflasyon yoluyla sıfıra düşürülebilirse de, tasarruf ve yatırım eğrileri sıfır faiz haddinde dahi kesişmeyebilir. Arzulanan veya tasarlanan tasarruf, yatırımcıların sıfır faiz haddinde yatırmayı arzuladıkları miktardan büyük olabilir. Keynes 19. yüzyıla oranla 20. yüzyılda karlı yatırım alanlarının çok daraldığını düşünmüştür. Yeni kapital malları talebi için talep yaratan nüfus artışı, yeni teknik buluşlar, yeni topraklara doğru genişleme gibi otonom etkenlerin çok yavaşladığına değinmiştir. Yaşadığı çağda yatırım talebi eğrisini uzun dönemde yukarı kaydıracak bu etkenlerin zayıflaması yanında, eğrinin faiz elastikliğinin de düşük olduğuna inanmıştır. Öyleyse ücret faiz esnekliği olsa da veya para politikasıyla faiz haddi düşürülse de yatırımların artarak tam istihdama gidilmesi beklenemez. 3. Ücret indirimlerinin yetersizliği. Yukarıda belirtilen ilk iki koşulda ücret fiyat esnekliği bulunsa da ekonomi tam istihdam dengesine kendiliğinden erişemez. Daha önce belirttiğimiz gibi Keynes, genel nakdi ücret indirimlerinin aynı oranda fiyatları düşüreceği, dolayısıyla reel ücretler düşmeyeceği için etkili bir araç olmadığı kanısındadır.